Ayrım 3. Steph, bu Norton'un ağacı, dedi. Sesinde öyle bir üzüntü ve öfke vardı ki çok sarsılmış olmama rağmen dayanamayıp güldüm. Bayrak direği suda yatıyor, iplere dolanmış olan bayrak yüzüyordu. Norton'dan alacağım yanıtı biliyordum. Dava ağaç. Billy kayalardan oluşan mendireye çıkmış, oraya vurmuş olan iskeleyi inceliyordu. İskelede sarı ve mavi çizgiler vardı. Oğlum omzunun üzerinden bize bakarak neşeyle bağırdı. Martislerin değil mi bu? Evet öyle dedim. Suya girip bayrağı çıkarır mısın koca Bill? Tabii. Mendireğin sağında küçük bir kumsal uzanıyordu. 1941'de Pearl Harbor büyük mali krizi kanla ödemeden önce babam ince deniz kumunu taşıtmak için adam tutmuştu. 6 kamyon kum taşınmıştı. Kumlar toprağın üzerine yayılacak ve böylece 1,5 metre kalınlığında bir kum tabakası ulaşacaktı. Ama adam bu iş için $80 isteyince babam hemen vazgeçmişti. Böylesi daha iyi olmuştu. Çünkü artık toprağınızın kıyısına kum taşıtmanız yasaktı. Hızla gelişen yazlık ev yapımı ve evlerden sızan kanalizasyon suları göldeki balıkların çoğunu öldürdü. Geri kalanlarında yenmesi sakıncalı bulundu. Bu yüzden ilgililer kıyıların kumsala dönüştürülmesini yasakladılar. Kum gölün doğal dengesini bozabilirmiş efendim. Onun için de kıyıyı kumsala dönüştürmek kooperatifçiler açısından dışında herkese yasak. Bayrağı çıkarmaya gelen Billy birden durdu. Aynı anda Steph'in yanımda kaskatı kesildiğini hissettim. Sonra onları sarsan şeyi ben de gördüm. Gölün Harrison yakası ortadan kaybolmuş, parlak beyaz bir sisin altında gömülmüştü. Sis yere inmiş, bembeyaz bir buluta benziyordu. Gece gördüğüm düşü yeniden yaşıyor gibiydim. Steph neler olduğunu sorduğunda az kalsın, Tanrı diyecektim. David, karşı kıyı hiç gözükmüyordu. Ama yıllar yılı uzun göle bakmıştım. Bu yüzden kıyı çizgisinin tümüyle kapanmış olduğuna inanamadım. Sisin kenarı cetvelle çizilmiş kadar düzgündü. Billy, bu nedir baba? Diye bağırdı. Dizlerine kadar suya girmiş, bayrağı çekmeye çalışıyordu. Sis, dedim. Steph kuşkuyla sordu. Gölde sis olur mu? Gözlerinde Bayan Carmody'nin sözlerinin etkisini görüyordum. Kahrolasıca kadın, diye düşündüm. Tedirginliğim geçiyordu. Ne de olsa düşler elle tutulmayan şeylerdi, sis gibi. Tabii, daha önce de gölde sis gördük. Ama böylesini değil. Bu daha çok buluta benziyor. Buna güneşin parlaklığı neden oluyor, dedim. Uçakla bulutların üzerinden uçarken de böyle gözükür. Yine de çok garip. Sadece rutubetli havalarda sis olur. Şimdi de olmuş işte, diye yanıt verdim. Harrison'ı sis basmış. Fırtınadan arta kalan bir şey olsa gerek. İki cephe sistemi birleşti. Ya da buna benzer bir şey. David, emin misin? Gülerek kolumu karımın boynuna doladım. Yok canım, uyuyup duruyorum. Emin olsaydım altı haberlerinde meteoroloji raporunu okurdum. Haydi git, istediğin şeylerin listesini yap. Steph bana yine kuşkuyla bir göz attı. Elini gözlerine siper edip bir iki dakika parlak size baktıktan sonra başını salladı. Garip, diyerek uzaklaştı. Billy için sis yeniliğini kaybetmişti artık. Oğlum bayrağı ve ipi sudan çıkarmıştı. Bayrağı kuruması için çimlerin üzerine serdik. Billy ciddi bir tavırla, ''Bayrağın yerde durmasının doğru olmadığını duydum baba.'' diye açıkladı. ''Öyle mi?'' ''Evet. Victor McAllister insanı bu yüzden elektrikli sandalyeye oturduklarını söyledi.'' ''Sen de Vic'e otların yemyeşil olmasını sağlayan nesneyle dolu olduğunu söyle.'' ''Gübreyle yani, öyle mi?'' Billy çok zekiydi. Ama nükteden hiç anlamazdı. Garip bir şeydi bu. Bizim şampiyon için her şey ciddiydi. Bu dünyada her şeyi ciddiye almanın çok tehlikeli bir tutum olduğunu anlayacak kadar yaşayacağını umuyordum. Evet, ama sakın bu sözlerimi annene tekrarlama. Bayrak kuruyunca onu kaldırırız. Hatta güzelce katlarız. Böylece tehlike de ortadan kalkmış olur. Baba, kayıkhanenin damını onarıp yeni bir bayrak direği alacağız değil mi? Oğlum ilk kez endişeli görünüyordu. Bu kadar yakında ona fazla gelmişti galiba. Omzuna vurdum. Tabii Billy. Bibberlara gidebilir miyim? Orada neler olduğunu görmek istiyorum. Sadece birkaç dakika için gidebilirsin. Herhalde onlar da çevreyi temizlemeye çalışıyorlardır. Böyle durumlarda insanlar sinirli olabilir. Ben de Norton'a sinirlenmemiş miydim? Peki, hoşça kal. Billy koşmaya başladım. Ayak altında dolaşma. Şampiyon ve Billy. oğlum omuzunun üzerinden baktı. Kopuk telleri unutma. Öyle başka teller görürsen sakın onlara yaklaşma. Olur baba. Bir dakika kadar orada durdum. Önce çevredeki karmaşaya baktım, sonra da Sis'e. Daha yaklaşmış gibiydi. Ama kesin bir şey söylemek güçtü. Sis gerçekten yaklaştıysa bütün doğa yasalarına meydan okuyor demekti. Çünkü hafif rüzgar Sis'e karşı esiyordu. Evet, Sis'in yaklaşması olanaksızdı. Rengi bembeyazdı. Bu rengi ancak kışın koyu mavi gökyüzüne karşı yeni yağmış karın göz kamaştırıcı beyazlığıyla kıyaslayabilirdim. Ama kar güneşte pırlanta gibi nokta nokta ışıl ışıl parlar. Bu sis perdesi de parlaktı ama hiç ışıldamıyordu. Aslına bakılırsa hava açık kendisi olabilir. Ancak sis yoğunsa havadaki nem hemen her zaman gökkuşağı oluşturur. Oysa şimdi gökkuşağı yoktu. Yine tedirgin olmaya başlamıştım. O sırada bir aletin hafif sesini duydum. Pıt pıt pıt. Bu sesi güç iştilen bir homurtu izledi. Kahrolası! Aletin sesi yine çevrede yankılandı. Ama bu sefer küfreden olmadı. Üçüncü pıt pıtları ise fısıltıyla söylenen okkalı bir küfür izledi. Pıt pıt pıt. Bir sessizlik. Sonra bir homurtu. Seni aşağılık köpek. Gülümsedim. Gölün kıyısında sesler epey uzaklara kadar giderdi. Testere gürültüleri de uzaklardan geliyordu. Bu vızıltıların arasında komşum Brenton Norton'un tatlı sesini tanıyabildim. Göl kıyısında emlak olan ünlü avukatın sesini. Bizim mendireye bindirmiş olan iskeleye doğru gidiyormuşum gibi kıyıya biraz daha yaklaştım. Artık Norton'u görebiliyordum. Tel perdeyle devrilmiş, çevrilmiş verandasının yanındaki açıklıktaydı. Arkasında beyaz bir tişörtle boya lekeleri içinde bir kot pantolon vardı. Eski çam iğnelerinin oluşturduğu halının üzerinde duruyordu. $40 kestirdiği saçları karışmıştı. Yüzünden terler akıyordu. Bir dizinin yere dayamış, elektrikli testeresiyle uğraşıyordu. Benim $79'lık küçük testeremden çok daha büyüktü bu. Üzerinde kontak düğmesinden başka hemen her şey var gibiydi. Norton ipi çekiyor ve testereden sadece o pıt pıt sesleri yükseliyordu. İşte o kadar. Devrilen bir huş ağacının Norton'un piknik masasını ikiye bölmüş olması beni çok sevindirdi. Norton çalıştırma ipini olanca gücüyle çekti. Pıt pıt pıt, pat pat pat pat, pıt pıt. Testere neredeyse çalışacak da pap. Dedim kendi kendime. Norton yine herkülce bir çabayla ipe asıldı. Pıt pıt pıt. Norton öfkeyle Tanrı'nın cezası diyerek söylenip süslü testeresine dişlerini gösterdi. Evin yanından dolaştım. O sabah kalktığımdan beri ilk kez şimdi keyfim gerçekten yerine gelmişti. Benim testerem ipi ilk çekişimde çalışmaya başladı. İşe koyuldum. Ona doğru biri omzuma vurdu. Biliydi gelen. Bir elinde bira, öbüründe de Steph'in alışveriş listesi vardı. Listeyi kotunun arka cebine soktum. Birayı aldım. Buz gibi değildi ama yine de soğuk sayılırdı. Biranın yarısını bir soğukta içtim. Bira pekender olarak böylesine nefis olurdu. Şişeyi Billy'yi selamlarcasına havaya kaldırdım. Teşekkürler şampiyon. Ben de biraz içebilir miyim? Bir yudum içmesine izin verdim. Billy yüzünü buruşturarak şişeyi geri uzattı. Biranın geri kalanını başıma diktim. Tam şişeyi atacağım sırada aklım başıma geldi. Bira kutu ve şişelerinin geri verilmesiyle ilgili depozito yasası çıkalı 3 yıl olmuştu. Ama insan eski alışkanlıklarından kolay kurtulamıyordu. Billy, annem listenin altına bir şey yazdı, dedi. Ama yazısını okuyamıyorum. Listeyi cebimden çıkardım. Steph, radyoda Voxo istasyonunu bulamıyorum, diye yazmıştı. Fırtına antenleri devirdi mi dersin? Voxo, rock müziği çalan otomatik FM istasyonuydu. 30 kilometre kadar kuzeydeki Norveç'ten yayın yapıyordu. Bizim eski ve yıpranmış FM radyoda ancak orayı alabiliyordu. Soruyu yüksek sesle Billy'ye okuduktan sonra annene antenlerin devrilmiş olabileceğini söyle, dedim. Portland'de alıp alamadığını sor, orta dalgada. Peki baba, ben de seninle kente gelebilir miyim? Tabii, istiyorsanız sen de annen de benimle gelebilirsiniz. Peki. Billy boş bira şişesiyle koşarak eve gitti. Artık sıra büyük ağaca gelmişti. Gövdeyi derin bir kesik yaptım, sonra da soğuması için testereyi durdurdum. Testereme göre bu gövde fazla iriydi. Ama acele etmezsem bu işi başarabileceğimden emindim. Kansas yoluna kolaylıkla erişip erişemeyeceğimizi düşünüyordum. Yoksa oraya bağlanan toprak yola da ağaçlar devrilmiş miydi? Tam o sırada elektrik şirketinin kamyonu gürültüyle bizim evin önünden geçti. Herhalde küçük yolun sonunda bir yere gidiyordu. Demek işler yolundaydı. Toprak yol açıktı ve elektrikçiler de kopuk telleri onarmak için öğleye bizde olacaklardı. Ağaçtan kalınca bir parça keserek bahçe yolunun kenarına sürükledim. Sonra da yandan aşağı ittim. Odun yamaçtan yuvarlanarak indi ve aşağıdaki çalıların arasına girdi. Uzun yıllar önce babamla amcalarımın çalıları temizledikleri o günden sonra yine her yanı çalı bürümüştü. Babam da amcalarım da ressamdı. Biz Drayton'lar sanatçı bir aileydik. Kolumla yüzümdeki terleri sildim. Canım bir bira daha istiyordu. Bir tek bira. Sadece insanın ağzını ıslatmaya yarıyordu. Testereyi alırken Voxo istasyonunun susmuş olmasını düşündüm. O garip sis de o yönden gelmişti. Yerlilerin Shamer dedikleri Shaymore da o yöndeydi. Shaymore, Okbaşı projesinin merkeziydi. İhtiyar Bill Giosti şu ünlü karabaharı da Okbaşı projesiyle açıklıyordu. Shaymore'un batısında, kentin Stoneham sınırında hükümete ait küçük bir yer vardı. Çevresi dikenli tellerle çevrilmişti. Burada nöbetçiler, kapalı devre televizyon kameraları ve tanrı bilir başka daneler vardı. Daha doğrusu ben böyle duymuştum. Eski Shaymore yolu merkezin doğu sınırından geçtiği halde orayı hiç görmemiştim. Okbaşı projesi adının nereden geldiğini kimse kesinlikle bilmiyordu. Zaten projenin adının bu olduğu da kesin değildi. Tabi böyle bir projenin olup olmadığı da. Bill Giosti böyle bir merkez olduğunu iddia ediyordu. Ama bunu nereden öğrendiğini sorduğumuzda anlamsız bir şeyler geveliyordu. Yeğenim Continental telefon şirketinde çalışıyor, diyordu. Kulağı deliktir. Bu konunun son açıldığı gün, Giosti cipin penceresinden başını içeri uzatarak, ''Yeğenim atomla ilgili bir şeyler duymuş.'' demişti. Soluğu bira kokuyordu. ''Orada böyle şeylerle oynuyorlar işte. Havaya atom fırlatıyorlar.'' Bizim küçük Billy de ''Bay Giosti.'' diye karşılık vermişti. ''Hava zaten atom dolu. Bayan Nuri öyle söylüyor. Onun anlattıklarına göre her şeyin içinde sürüyle atom varmış.'' Bill Giosti kızarmış gözleriyle oğlumu uzun uzun süzmüştü. Bunlar başka türlü atomlar oğlum. Billy yenilgiyi kabul etmişti sonunda. Öyle haklısınız. Bizim sigortacı Dick Muller ise Okbaşı projesinin hükümetin yönettiği bir tarım istasyonu olduğunu söylüyordu. Bilgiç bir adayla daha iri domatesler diyordu. Daha uzun bir mevsim. Ve sonra bana genç ölürsem maddi bakımdan aileme ne kadar büyük bir yarar sağlayacağımı açıklıyordu. Posta memurumuz Jenny Loveless, Okbaşı'nın jeolojik bir araştırma merkezi olduğunu iddia ediyordu. Sisten elde edilen petrolle ilgili bir şeydi bu. Çok iyi biliyorum çünkü kocamın erkek kardeşi birinin yanında çalışıyor. O kişi Bayan Carmody'ye gelince. Herhalde o da Billy Giosti gibi düşünüyordu. Sıradan atomlar değil, başka türlü atomlar. Büyük ağaçtan iki parça daha kesip aşağı yuvarladım. Tam o sırada bir elinde bira şişesi, öbüründe Steph'in yazdığı pusula Billy çıka geldi. Bizim koca Billy'nin haber götürüp getirmekten daha çok sevdiği bir iş var mıydı acaba? Varsa da ben bilmiyordum. Hem birayı hem pusulayı aldım. Teşekkürler. Ben de bir yudum içebilir miyim? Ama bir tek yudum. Demin iki yudum birden içtin. Sabahın onunda ortalıkta sarhoş sarhoş dolaşmana izin veremem. Onu çeyrek geçiyor. Oğlum bira şişesinin üzerinden bana bakarak utangaç utangaç gülümsedi. Ben de güldüm. Esprisini çok güzel bulduğumdan değil. Ama oğlum pek ender espri yapardı. Sonra pusulayı okudum. Steph, radyoda GBO istasyonunu buldum diye yazmıştı. Kente inmeden sarhoş olayım deme. Bir bira daha içebilirsin. Ama öğle yemeğine kadar hepsi bu. Bizim yoldan çıkabileceğinden emin misin? Pusulayı oğluma geri verip birayı aldım. Annene yolun açık olduğunu söyle. Çünkü demin elektrik şirketinin kamyonu geçti. Kabloları sırayla onarıyorlar. Bize de gelirler. Peki. Şampiyon. Efendim baba. Annene her şeyin yolunda olduğunu söyle. Billy yine gülümsedi. Belki de her şeyin yolunda olduğunu önce kendi kendisine yineliyordu. Oğlum koşarak uzaklaşırken onun arkasından baktım. Ayakları inip kalkıyor, sandaletlerinin tabanları gözüküyordu. Oğlumu çok seviyorum. Yüzünü gördüğümde ya da başını kaldırıp bana baktığında her şeyin gerçekten yolunda olduğuna inanıyorum. Bir yalan tabii. Hiçbir şey çok iyi değil. Hiçbir zaman da olmadı. Ama oğlum beni bu yalana inandırıyor. Biraz bira içtim, şişeyi dikkatle bir kayanın üzerine koyup testereye çalıştırdım. 20 dakika kadar sonra biri hafifçe omzuma vurdu. Birinin geldiğini sanıp döndüm. Ama gelen Brent Norton'dı. Testereyi durdurdum. Norton hiç de eski Norton'a benzemiyordu. Terlemiş, yorulmuştu. Mutsuz ve biraz da şaşkındı. "Merhaba Brent," dedim. Son konuşmamızda birbirimize kırıcı sözler söylemiştik. Bu yüzden şimdi onunla nasıl konuşacağımı bilemiyordum. Garip bir duyguya kapılmıştım. Norton 5 dakika kadar arkamda beklemiş, testerenin gürültüsü arasında nazik nazik öksürmüş gibi geliyordu bana. Bu yaz komşumu yakında pek görememiştim. Kilo vermişti ama biçime girdiği söylenemezdi. Oysa göze daha hoş gözükmesi gerekirdi. Çünkü eskiden 10 kilo fazlalığı vardı. Karısı geçen Kasım'da ölmüştü kanserden. Bunu Steph'e Eggy Bieber söylemişti. Eggy bizim yerel ölüm uzmanımızdı. Her semtte öyle biri bulunurdu. Norton karısıyla kayıtsızca alay eder, onu ikide bir küçük düşürürdü. Bunu yaşlı bir boğanın hantal vücuduna banderillaları saplayan deneyimli bir matadorun rahatlığıyla yapardı. Bu yüzden karısının ölümüne sevindiğini düşünmüştüm. Hatta bana sorsalardı, Norton'ın bu yaz kolunda kendisinden 20 yaş küçük bir kızla ve yüzünde seks organım öldü ve cennete gitti der gibi bir ifadeyle sırta sırta çıka geleceğini bile söylerdim. Ama yüzünde gülümseme yerine yeni oluşmuş çizgiler vardı ve adam uygunsuz yerlerinden kilo vermişti. Sarkık gerdanı ve gevşemiş etleri için işin iç yüzünü açıklıyordu. Bir an Norton'ın güneşli bir yere götürüp devrilmiş ağaçlardan birinin yanına oturmayı ve elinde bira şişemle kara kalem resmini yapmayı istedim. Uzun ve sıkıcı bir sessizlikten sonra "Merhaba Dave," dedi Norton. Testerenin homurtusu da kesildiği için sessizlik çok yoğundu. Norton durakladı, sonra birdenbire bağırdı. "O ağaç! Lanet olasıca ağaç! Çok üzgünüm, sen haklıydın." Omuz siktim. Norton, "Başka bir ağaç da arabamın üzerine düştü," dedi. "Buna çok üzüldüm," diye başladım. Sonra da korkunç bir kuşkuya kapıldım. "T-Bird'ün üzerinde olmasın?" "Ne yazık ki, onun üzerine devrildi." Norton'ın 1960 model gıcır gıcır bir Thunderbird'ü vardı. 45 bin kilometrede. Arabanın içi de dışı da koyu bir gece mavisiydi. Arabayı sadece yazları kullanırdı, o da ara sıra. T-Bird'üne bayılırdı. Bazı adamların elektrikli trenlere, model gemilere ya da atıcılıkta kullanılan tabancalara bayıldıkları gibi. "Çok üzüldüm," dedim. Bu sözlerimde içtendim. Norton ağır ağır başını salladı. "Arabayı az kalsın bu yaz getirmeyecektim. Bir ara station'a gelmeyi düşündüm. Ama sonra aman canım dedim. Ve T-Bird'ü aldım. Yaşlı çam ağacı da üzerine devrildi. Tavanını çökertti işte. Ağacı kesmeye karar verdim. Ama testlerimi bir türlü çalıştıramadım. Oysa aşağılık Meret'e $200 saymıştım. Ve gırtlarından garip sesler yükseliyor. Ağzı açılıp kapanıyordu. Sanki dişsizmiş ve hurma yemeye çalışıyormuş gibi. Bir an onun kum havuzundaki bir çocuk gibi ağlamaya başlayacağını sandım. Ama sonra kendisini biraz toparladı. Omzunu silkerek sanki kestiği maaş parçalarına bakmak istiyormuş gibi döndü. "Testerene bir bakalım," dedim. "T-Bird'ün sigortalı mıydı?" "Norton, evet," diye mırıldandı. "Senin kayıkhane gibi." Ne demek istediğini anladım. Ve Steph'in sigortayla ilgili sözlerini hatırladım. "Dinle Dave, sahabını ödünç alıp kente kadar gitmeyi düşünüyordum. Ekmek, soğuk, et ve bira alacağım. Bol bol bira." "Biriyle kente ineceğiz," dedim. "Ciple, istersen bizimle gel. Tabii ağacın geri kalanını yana çekmeme yardım edersen." "Sevinerek yaparım." Norton kütüğü ucundan tuttu ama iyice havaya kaldıramadı. İşin çoğu bana düştü. İkimiz çabalayarak kütüğü çalıların arasına yuvarlamayı başardık. Norton kesik kesik soluyordu. Yanakları morarmıştı. Testerenin ipini çekiştirip durmaktan yorulmuştu. Adamın kalbini düşünerek biraz kaygılandım. "İyi misin?" diye sordum. Başını evet der gibi salladı ama hala soluk soluğaydı. Ekledim. "Öyleyse eve gel, sana bira veririm." "Teşekkür ederim," dedi. "Stephanie nasıl?" Nefret ettiğim o çok kibar ve kendini beğenmiş havasına bürünmeye başlıyordu yine. "Çok iyi, teşekkür ederim." "Ya oğlun?" "O da iyi." "Çok sevindim." Steph evden çıktı. Yanımda kim olduğunu görünce yüzünde hayret dolu bir anlam belirip kayboldu. Norton gülümsedi. Ve bakışları bir böcek gibi karımın dar tişörtünde dolaştı. Demek pek fazla değişmemişti adam. Steph ihtiyatlı bir tavırla "Merhaba Brent," dedi. Billy de annesinin kolunun altından başını uzattı. "Günaydın Stephanie, merhaba Billy." Karıma "Brent'in T-Bird'ü fırtınadan zarar görmüş," diye açıkladım. Arabanın tavanı çökmüş. "Aa, olamaz." Norton bizim biralardan birini içerken hikayesini bir daha anlattı. Ben üçüncü biramı içiyordum ama çakır keyif değildim. Anlaşılan birayı içtiğim hızda ter olarak atmıştım. "Brent bizimle kente gelecek." "Ya, çabuk döneceğinizi sanmıyorum. Belki de Norveç'teki süpermarkete gitmek zorunda kalacaksınız." "Neden?" "Bridgeton'da elektrikler kesik olduğuna göre." Billy atıldı. "Annem kasaların filan elektrikle çalıştıklarını söylüyor." Steph haklıydı. "Listem yanında mı?" Elimi arka cebime vurdum. Karımın bakışları Norton'a kaydı. "Carla için çok üzüldüm Brent. Hepimiz çok üzüldük." Norton, "Teşekkür ederim," diye mırıldandı. "Çok teşekkür ederim." Bir anlık sıkıcı sessizliği Billy bozdu. "Artık gidebilir miyiz baba?" Oğlum üstünü değiştirmiş, kot pantolonunu ve lastik tabanlı ayakkabılarını giymişti. "Evet herhalde. Hazır mısın Bent?" "Bana bir bira daha verirseniz hazır olurum. Yol için." Steph'in kaşları çatıldı. Yolda içki içmek alışkanlığından hiç hoşlanmazdı. Bacakların arasında bir şişe birayla araba süren erkeklerdendi. Ona bakıp hafifçe başımı salladım. Steph de omuz silkti. Norton'la aramızdaki eski düşmanlığı canlandırmak istemiyordum. Karım adama bira verdi. Norton, "Teşekkür ederim," dedi. Ama aslında karıma minnet duyduğu yoktu. Bu sözleri alışkanlıkla söylemişti. Tıpkı bir lokantada kadın garsona teşekkür ettiğiniz gibi. Norton bana döndü. "Haydi önüme düş, Macduff." "Şimdi geliyorum," diyerek oturma odasına gittim. Norton peşimden geldi. Devrilmiş huş ağacını görünce hayretle bağırdı. Ama o sırada ağacı da pencereyi de onarmak için harcayacağımız parayı düşünmüyordum. Balkona açılan camlı kapıdan göle bakıyordum. Rüzgar biraz hızlanmıştı. Ben ağaçları keserken ısı 5 derece kadar yükselmişti. Daha önce fark ettiğimiz sisin çoktan dağılmış olacağını sanmıştım. Ama dağılacağı yerde bize daha da yaklaşmış, gölün ortasına kadar gelmişti. Norton bilgiçlik tasladı. "Sisi saatler önce görmüştüm. Bence bunda sıcak havanın soğuk tabakanın üzerine çıkması neden oldu." Sis hiç hoşuma gitmiyordu. O zamana kadar böyle bir şey görmediğimden emindim. Bunun bir nedeni sis perdesinin insanın sinirlerini bozacak kadar düzgün olmasıydı. Doğuda hiçbir şey bu kadar düzgün değildir. Düz çizgileri yaratan insanlardır. Bir başka neden de sisin o göz kamaştırıcı beyazlığıydı. Her yanı bembeyazdı. Nemden ileri gelen ışıltılı noktacıklar da yoktu içinde. Sis artık bizim kıyıdan sadece 750 metre kadar uzaktaydı. Sisin duru beyazlığıyla gölün ve gökyüzünün mavilikleri çarpıcı bir karşıtlık oluşturuyordu. Billy pantolonumu çekiştirdi. "Hadi baba." Mutfağa döndük. Brent Norton odadan çıkarken içeri yuvarlanmış olan ağaca bir kez daha baktı. Billy neşeyle, "Ne yazık ki elma ağacı değil," dedi. "Öyle değil mi? Annem söyledi. Çok komik. Siz de öyle düşünmüyor musunuz?" "Annen gerçekten çok şakacı Billy." Norton, Billy'nin saçlarını şöyle bir karıştırdı. Sonra da gözleri yine Steph'in tişörtünün göğsüne kaydı. "Hayır, onu hiçbir zaman sevemeyecektim." "Steph, neden bizimle gelmiyorsun?" diye sordum. Nedense karımın da bize katılmasını istemiştim birden. Karım, "Gelemem. Burada kalıp bahçedeki yaban otlarını ayıklayacağım," dedi. Norton'a bir göz attı, sonra da bana baktı. Bu sabah elektrikle çalışmayan tek şey benmişim gibi geliyor. Norton bu sözlere gereğinden fazla güldü. Karımın ne demek istediğini anlamıştım ama yine de direttim. "Emin misin?" Steph kesin bir sesle, "Tabii eminim," dedi. "Eğilip kalkmak bana iyi gelir." "Pekala, ama güneşte fazla kalma." "Hasır şapkamı giyerim. Döndüğünüz zaman sandviç yeriz." "İyi." Steph kendisini öpmem için başını uzattı. "Dikkatli ol. Kansas yolunda da ağaçlar devrilmiş olabilir." "Merak etme." Steph Billy'ye, "Sen de dikkatli davran," diyerek onu yanağından öptü. "Peki anne." Oğlum dışarı fırladı. Tel perdeli dış kapı arkasından gürültüyle kapandı. Norton'la ben de Billy'yi izledik. Adama, "Neden senin eve gidip T-Bird'ün üzerine devrilmiş olan ağacı kesmiyoruz?" diye sordum. Kente gitmemek için aklıma türlü nedenler gelmeye başlamıştı birden. Norton bira şişesini kaldırdı. Bunlardan birkaç tane daha içmeden ve öğle yemeği yemeden arabaya bakmak bile istemiyorum. Olan oldu. Eski dostum Dave. Bana eski dostum demesi de hiç hoşuma gitmedi. Hepimiz jeepin önüne bindik. Garajın köşesine atılmış emektar kar süpürme makinem hayalet gibi sarı sarı parlıyordu. Geri geri çıkarken fırtınanın savurduğu dalları çatırdatarak estim. Steph arazimizin batı ucundaki sebze bahçesine giden beton yolda duruyordu. Eldivenli ellerinde bir makas ve çapa vardı. Geniş kenarlı eski hasır şapkası yüzünü gölgeliyordu. Korneye ilk kez hafifçe bastım. Karım da karşılık olarak makas tutan elini havaya kaldırdı. Bahçeden çıktık. Ondan sonra karımı bir daha görmedim.